Ayrım 13. Neden öldürüldüler? 2. kitap. Bu kan kurumaz. Orhan Tüleylioğlu. Sayfa 172. Ardından bir büyük tolerans ustası Profesör Doktor Hikmet Binark. Profesör Bedri Karafakoğlu ile uzun yıllar birlikte çalıştık. Bu birlikte çalışmamız kısa sürede dostluğa dönüştü ve acı sona kadar sürdü. 1953 yılından beri birçok kere üniversite senatosunda ve yönetim kurullarında beraber olduk. Şimdi bir sessizlik içinde bu uzun yılları gözümün önünden bir film gibi geçirdiğimde, bu büyük arkadaşın gerçekte bana çok şeyler öğretmiş olduğunu anlıyorum. Hepimizin hayatında sinirlendiğimiz, kızdığımız zamanlar oluyor. Bedri Karafakoğlu'nun sinirlendiğini, gerçek bir şekilde kızdığını hemen hiç hatırlamıyorum. Onun problemlere bakış açısında daima büyük bir tolerans, daima büyük bir dost görüşü vardı. En sıkıntılı zamanlarda ufak şakalarla, ince esprilerle zor durumları atlatmasını bilir, mümkün olabilecek gergin havaları tam bir ustalıkla yumuşatırdı. Üniversitemize yaptığı hizmetleri şimdi saymaya gerek yok. Üniversitemizin gelişmesine büyük katkısı olduğunu hepimiz biliyoruz. Bütün bunların üstünde onun asıl hizmeti toleranstı ve insancıl anlayışı çevresinde aşılamış olmasıdır. Kabul etmek gerekir ki hoşgörünün başladığı yer bireye olan saygıdır. Çalışma hayatımızda hepimizin hırçın anları olabilir. Yıllar geçince bu hırçınlıkların ne kadar anlamsız olduklarını anlıyoruz. Geçmişe bakıp problemlerin ne kadar daha yumuşak bir şekilde çözümlenebileceğini görüyoruz. Bedri Karafakıoğlu çoğumuzu bu gereksiz ve çoğu zaman kırıcı deneyden korumuş, daha başlangıçta anlayış ve dostluk havasını getirmesini bilmiş, büyük bir hoşgörü sahibi, nadir ustalardan biriydi. İşte onun bizlere kendi kişiliğinde verdiği en büyük ders budur. O her insanı sever, ruhunun derinliklerinde her insana bir sevgi demeti bulabilirdi. Gerçekte ölçü her şeyin değerlendirilmesine büyük bir önem taşır. Onun hoşgörüsü de belli ölçüler içindeydi. İlgisizlik ve başıbozukluk sınırlarından uzaktı. O daima üniversite meseleleriyle ilgilenmiş, işlerimizin daha iyiye gitmesine, üniversitemizin gelişmesine daima büyük çaba harcamıştır. Onun üniversitemiz için hiçbir işten kaçınmadığını, sürekli olarak seve seve görev aldığını, konuların derinliğine inmekten çekinmediğini ve üniversite işlerine zamanının tümünü ayırdığını hepimiz biliyoruz. Bedri Karafakoğlu'nun kişiliğinin en seçkin yönlerinden biri, hiçbir zaman kendini ve kendi menfaatini düşünmemiş olmasıdır. Onunla birlikte kurucu mecliste görev aldığımız süre belki de en renkli günleri içermiş bulunuyordu. Onunla özellikle bu süre içinde çok daha yakın bir iki arkadaş olmuştuk. O kurucu meclisin hemen bütün üyelerinin de sevgisini kazanmıştı. Onun ince esprileri dillerde dolaşır olmuştu. Bugün bile kurucu meclis üyeleri birbirlerine rastladıklarında onun esprilerini anımsayıp geçmiş günleri konuşurlar. Bu büyük dostun kurucu meclisteki görevinin bitmesinden sonra zevkle üniversitedeki işlerin sarıldığını görüyoruz. Onun için politika artık tamamen kapanmıştır. Büyük bir hoşgörü sahibi olması gerçekte onun politik düşüncelerden uzak kalmasını sağlamıştı. O hiçbir zaman bir saplantı adamı olmadı. Öğrencilerine karşı daima bir baba sevgisi gösterir, onlarla yarı şaka, yarı nasihat ve hep arkadaşlık havası içinde konuşurdu. Bedri Karafakoğlu sohbeti severdi. Ondaki bu sohbet sevgisi, insan sevgisinin bir sonucuydu. Bir espri yaptığı zaman gözlerinin içi güler, anlattığı şeyleri adeta yaşardı. O sadece duyduğu esprileri anlatmakla yetinmez, kendisi espri yaratırdı. Kişiliğini belirtmeye çalıştığım bu büyük dost, büyük arkadaş ve bu büyük tolerans ustasının acı sonu insanlık için ve yurdumuz için ancak utanılacak bir olaydır. İdealizmin ve politik kavgaların hiçbir şekli, hiçbir düşünce bu olayı mazur gösteremez. Bu kadar hoşgörü sahibi, bu kadar olgun bir insana, görevine bu kadar bağlı, öğrencilerine bu kadar şefkat dolu bir hocaya yapılan bu hareket, içimizde sonsuz bir nefret ve keder uyandırmaktadır. Ne yazık ki biz hepimiz Romalılar devrinde içimizden birinin öldürülmesini seyreden ve hiçbir şey yapamayan esirler gibiyiz. Acının büyüklüğünden ve yine de yaşamak gereği karşısında duygularımızı adeta kalın örtülerle örtmüş gibiyiz. Kötü bir toplumsal eğitim bu acı sonu hazırlamıştır. Bilim adamına düşmanca saldıranlar bilime de düşmandırlar. Bu büyük felakette Bedri Karafakıoğlu'nun bir rehineden farklı olmadığını, onun hiçbir saplantı ve tarafın adamı olmadığını hepimiz biliyoruz. Bir gün gelecek, aradan yıllar geçmiş olacak ve arkaya bakıldığında bu büyük hoşgörü ustasının hayatını kastetmenin onu yapanlarca da ne kadar yanlış olduğu herhalde anlaşılacaktır. Eğer bunu yapanlar insansalar. Ordinarius Profesör Bedri Karafakıoğlu'nun ardından. Ordinarius Profesör Doktor Hamdi Peynircioğlu. Bedri'yi en son 11 Ekim 1978 Çarşamba günü öğleden evvel Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği Türk Milli Komitesi'nin tertip ettiği Uygulamada Zemin Mekaniği adlı ulusal sempozyumda gördüm. 20 Ekim 1978 Cuma günü öğleden sonra Bedri'nin şehadetiyle sonuçlanan akıl almaz saldırıyı eşimle beraber Ankara'da haber aldık. Nedenine bugün bile bir mana veremediğim bu acımasız ve uygarlık dışı davranışın üzerimde ilk anda yaptığı şokun etkisi o mertebe bir hayret uyandırdı ki uzunca bir müddet olayın korkunçluğu ve büyüklüğünü idrak edemedim. Bu anma yazısı vesilesiyle kederli ailesinin, dostlarının ve İTÜ'nün acılarını paylaştığımı burada tekrarlarım. Bedri'nin talebeliğini Yüksek Mühendis Mektebi'nin elektrik şubesinde okuduğu için gözümün önüne getiremiyorum. Fakat mezuniyetinden sonra okul tarafından sınıf arkadaşları merhum Ahmet Özel ile birlikte Paris'e gönderildiği günlerden beri kendisini hatırlıyorum. Bilhassa Paris'ten döndükten ve mezun olduğu okuluna intisap ettikten sonraki günleri gayet iyi hatırlıyorum. Genç, zeki ve espri dolu neşeli kişiliği, kendine has kıvırcık saçları, çalışma ve faydalı olma arzusuyla dolu olan Bedri, enerjisinden son gününe kadar hiçbir şey yitirmemiştir. Daima ilerlemiş, bilgisini daima günün seviyesinde tutmasını bilmiş, çalışkanlık ve vazife şinaslığı, işine ve etrafına olan sevgisi, meslektaşlarının ve talebelerinin sevgileriyle mukabele görmüştür. Kendisinin bu hasletleri ve idari işlere de olan yatkınlığı dolayısıyla, hocalığının yanı sıra fakültesinde, üniversite idaresinde rektör, dekan ve fakülte temsilcisi olarak kendisine verilen görevlerde de saygınlık ve başarı kazanmıştır. Ben Bedri ile üniversite kurullarında ve üniversiteler arası kurullarda ve en son üniversiteler denetim kurulunda beraber bulundum. Benim görüşüme göre meziyetlerinin en önemlisi önce dikkatle ve sabırla dinlemesini ve sonra cevap vermesini bilmesidir. Fikirlerini düşünerek söyler ve açık bir şekilde yazardı. Problemlerin çözümlerinde daima olumlu fakat gerçekçi bir varsayımı amaçlar, katı ve ön yargılı davranışlardan kaçardı. Bu meziyetleri ve özel münasebetlerindeki neşeli, canlı ve nükteli sohbeti ve şakaları kendisini aranan ve sevilen bir kişi haline getirmişti. Şimdi hayalimde Bedri'nin beşuş ve şakacı çehresi yaşamakta, kulaklarımda nükteler ve şakalar karışmış sözleri devam etmektedir. İTÜ bugüne kadar birçok değerli mensuplarını hastalık, kaza ve hatta cinayet gibi sebepler ile kaybetmenin acısını duymuş ve üzüntülerini çekmiştir. Fakat bu son kaybın üzüntülerini ilaveten, kayba sebep olan saldırının uyandırdığı tepkinin ağırlığı bir başka oldu. Hatıra yazısı olarak daha canlı ve ferah bir yazı yazmak isterdim. Olamıyor. Allah kendi ailesine ve İTÜ mensuplarına sabırlar versin ve bu acı son olsun. Bugün için bulabildiğim tek teselli İTÜ'de olsun, diğer üniversitelerde olsun, pek çok kıymetli öğretim üye ve yardımcılarının çalışmakta olduğu ve bunda Bedri'nin de payı bulunduğu ve aklı selimin büsbütün ortadan kalkmadığı ümididir. Uğur Mumcu, önlem almak. Yöntemleri hep aynı. Terörist çete, önce öldürülecek olan kimsenin evini, adresini ve iş yerini saptıyor. Birkaç gün izliyorlar. Sonra çalıntı bir arabayla yaklaşıp ateş ederek kaçıyorlar. CIA görevlisi David Galula, ayaklanmaları bastırma hareketleri, teori ve tatbikatı adlı yapıtında şöyle yazmış. Önce şuursuz terörist, yani gelişigüzel terör hareketleri, sağa sola bomba atmak, yangın çıkartmak, sonra seçilmiş terörist, polis, postacı, belediye başkanı, belediye meclisi üyesi ve öğretmen gibi insanları öldürmek. Üzerinde tabanca, bomba ve öldürülecek kişilerin ad ve adresleriyle yakalanan sağcı teröristin güvenlik görevlilerine yaptığı açıklamalarda, Ordinarius Profesör Doktor Bedri Karafakıoğlu olayını karşılaştırırsanız terörist yöntemler konusunda az çok bilgi sahibi olabilirsiniz. Profesör Karafakıoğlu herhangi bir siyasal düşüncenin savunucularından değil. Ilımlı, sevecen, liberal bir bilim adamı. Bu niteliğiyle hemen hemen herkesin sevip saydığı bir öğretim üyesi. Gidip böyle bir insanı vuruyorlar. Kitap açıkça yazmış. Teröristler halka yakın ilişkisi olan öğretmenleri öldürürler. Terörizmin belli başlı yöntemlerinden biri bu. Açık seçik belli. Uygulanan yöntem, işte bu yöntemdir. Saldırıya uğrayan bu kaçıncı öğretim üyesidir? Doçent Orhan Yavuz, Doçent Server Tanilli, Profesör Burhan Cahit Ünal, Doçent Yalçın Sanalan, Doçent Bedrettin Cömert, bu da sonuncusu, Profesör Karafakıoğlu. Köşeye sıkıştılar, onun için suç işliyorlar yollu demeçler, görüyorsunuz derde çare olmuyor. Olayları bir başka boyutta görmek gerekiyor. Başka boyutta görmek ve karşı önlemleri bu boyutun merceğinde irdeleyip saptamak gerekiyor. Gencecik öğrenciler, cumhuriyet savcıları, bilim adamları daha ne kadar faşist çetelerin infaz mangaları önünde kurşuna dizilecekler. Bu olayların üzerine nasıl gidiliyor? Daha da önemlisi kiminle gidiliyor? MIT ne yapıyor? Terörist çeteleri kimlerle izliyoruz? Yoksa 12 Mart ve MC kalıntısı istihbaratçılardan raporlar alıp önlemlerimizi bunlara göre mi saptıyoruz? Öyleyse vay halimize. Yurdun çeşitli il ve ilçelerinde oluşan terörist eylemlerin toplu bir değerlendirilmesi yapılmış ve olayların dökümü eylemlerle örgütler arasında ilişkiler saptanmış ve ülke çapındaki eylemlerin odak noktaları belirlenmiş mi? Bir zamanlar yazarların, ilerici aydınların evlerindeki özel konuşmalara kulağını uzatıp, bu işlerde en gelişmiş teknik dinleme aygıtlarını kullanmış olan MIT, terörist eylemler hakkında en küçük bilgi sahibi de mi değildir? Çok merak ediyorum doğrusu. Kendisini tanısam, yerini yurdunu bilsem, bu soruları öncelikle İstanbul MİT Bölge Başkanı'na sormak isterdim. Cumhuriyet 22 Ekim 1978 Akın Özdemir 1945-18 Aralık 1978 İ. Akın Özdemir 1945 yılında Kütahya'nın Emet ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Kütahya'da tamamladı. Lise yıllarında tiyatro, şiir ve sporla uğraştı. Yaz tatillerinde Kütahya Şeker Fabrikası'nda geçici işçi olarak çalıştı. 1965 yılında Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi'ne giren Özdemir, 1967 yılında oluşturduğu Anadolu grubu ile öğrenci seçimlerine katıldı ve Talebe Cemiyeti Başkanı seçildi. Akın Özdemir o yıllarda şunları söylüyordu. Geri kalmışız, hem de çok geri. Kendi kendimize olan güvenimizi yitirmişiz. Sanki Kurtuluş Savaşı'nda yoktan var yaratan, emperyalistlere ilk bağımsızlık savaşını veren biz değiliz. Toplumun çıkarlarından çok kendi çıkarımızı düşünüyor, küçük hesaplar peşinde koşarak büyük oyunlara alet oluyoruz. Uyanmalıyız. Gençlik olarak, aydın olarak bize çok büyük sorumluluklar düşmekte. %60'ı okuma yazma bilmeyen, kalkınmasını tamamlayamamış bir ülkenin çocukları olarak, kafamızı kitap sayfalarından biraz olsun kaldırmak, yurt gerçeklerine bakmak zorundayız. Sorunların çözüm yollarını temelde aramalıyız. Türkiye'yi sevmek, Türkiye'yi kalkındırmak için yeterli değildir. Her bakımdan yetişmiş bilgi olmalıyız. Sorumluluğumuzu kavradığımız, yurt sorunlarına bilimsel ve gerçekçi açıdan eğildiğimiz zaman, mutlu ve özgür Türkiye'nin yaratılmasında görevini yapmış kişiler olarak rahatlık duyarız. Akın Özdemir, sorumluluğunun bilincini hiç yitirmedi. Bu nedenle de egemen güçlerle hep ters düştü. Karakol, mahkeme, cezaeviyle o yıllarda tanıştı. Tarımsal öğretimin kutlamalarında talebe cemiyeti başkanına söz vermek de kutlamaların bir geleneğiydi. Ama 10 Ocak 1968 yılında Ziraat Fakültesi'nde yapılan törende Akın Özdemir'e söz verilmedi. Akın Özdemir direndi. Sadece bir cümle söyleyeceğini belirterek kürsüye çıktı ve "İnsanı aç, toprağı aç, hayvanı aç olan bir ülkede kutlama yapılmaz. Olsa olsa hesaplaşılır" diyerek kürsüden indi. O dönemin Tarım Bakanı dahil tüm tarımdan sorumluları bu cümle üzerinde uzun süre tartıştı. Yine Akın, öğrenciliğinde "Bizleri halkımız yararına giriştiğimiz olumlu ve kutsal mücadeleden döndürmeye kimsenin gücü yetmeyecektir" diyor ve 1967 yılı mezunlarına şöyle veda ediyordu. Bağrında çeşitli uygarlıklara yer vermiş, kutsal Anadolu topraklarına, teknik, insanların insanca yaşama koşulları hazırlama kavgasında en önemli görevi yapacaksınız. Sizler, kalkınma savaşımızın isimsiz mücahitleri olarak mutlu Türkiye'yi yaratmaya gidiyorsunuz. Güle güle gidin ağabeylerim, güle güle, yolunuz açık, kavganız hayırlı olsun. Ziraat Fakültesini bitirdi. Ankara'da göreve başladı. Memuriyetinin ilk aylarında 1970 yılında Ziraat Yüksek Mühendisi olarak katıldığı ilk Ziraat Mühendisleri Odası Genel Kurulu'nda tarımdaki sömürüden, emekten, kır yoksulundan, emperyalizmden, faşizmden bahsettiği için hemen ertesi günü Gümüşhane'ye tayin edildi. 12 Mart döneminde askerden döndüğünde Mamak Devgenç davasında yargılandı. 1971'de cezaevine girdi. 1972'de tahliye oldu. 1974 Aralık ayında sonuçlanan davada ceza alınca bir yıla yakın kaçak yaşadı. 1974 affından yararlanarak 1975 yılında Adana'da Kooperatifler Bölge Müdürlüğü'nde göreve başladı. 1976 yılında Ziraat Mühendisleri Odası Adana Bölge Şubesi'nin oluşumuna büyük katkı sağladı ve ilk genel kurulunda Oda Şube Başkanı seçildi. Ölümüne kadar da bu görevi sürdürdü. Kırsal alanda, kooperatiflerde örgütlenme çalışmalarına, ZMO'daki örgütlenme çalışmalarının eklenmesiyle birlikte bu kez Artvin'e tayin edildi. Ancak Köykop Adana Birliği onu bırakmadı ve Köykop Adana Birliği'ne genel müdür oldu. Temmuz 1978'lerde bu kez Çeltik ağalarının boy hedefi haline geliyordu. Çünkü Akın Özdemir, Kadirli ilçesinde Çeltik üretimi yüzünden küçük üreticilerin zarara uğradığını, sıtmanın yanı sıra bağırsak enfeksiyonlarının da salgın haline dönüştüğünü açıklıyordu. Bölgedeki 17 su kuyusunun 16'sına içilemez raporu verilmişti. Bir avuç çeltik ağasının çıkarı uğruna halk sağlığı tehdit edilemez ve küçük üreticiler köylerini, tarlalarını terk etmek zorunda bırakılamaz diyordu. Ülkede faşist cinayetler giderek artıyordu. Her gün bir ilerici, yurtsever, devrimci aydını, öğretmeni, öğrenciyi, mühendisi, bilim adamını hedef alıyorlardı. Akın da dostları tarafından bu cinayetlere karşı uyarılıyordu. 1978 yaz aylarında bir arkadaşı ile yaptığı sohbette ise Akın Özdemir şunları söylüyordu. "Faşizm kabadayılık olsun diye can almıyor. Sermayenin iktidarı bir günde kurulmadı ülkede. Ama sermaye iktidarına karşı yıllarca kimse ağzını açıp pek bir şey de söylemiyordu. Ama yaşadığımız son 8-10 yıl içinde ezilenler, sömürülenler bir şeylerin farkına varmaya başladı. Onun için de sermaye komandolarını sokağa saldı. Emekten yana sendikacı mısın? Öleceksin. Bir demokratik kitle örgütünün lideri misin? Öleceksin. Köylüleri örgütlüyor musun? Öleceksin. Eh, bizim de kendimize göre bir yerimiz var bu kavganın içinde. Ölüm bu yüzden gelecekse, hoş geldi, sefa geldi. Ve 18 Aralık 1978 günü ölüm geldi. Akın Özdemir ve eşi saat 18-19 sıralarında arabalarına binmek üzereyken silahlı saldırıya uğradılar. Akın Özdemir, 3 ayrı silahtan çıkan kurşunlarla öldürüldü. Akın Özdemir'in öldürülmesi tüm ülkede ve özellikle Adana'da büyük tepkiyle karşılandı. Ölümünün hem ardından Ziraat Mühendisleri Odası Adana Bölge Şubesi şu açıklamayı yapıyordu. O Akın ki ziraat mühendislerinin onur kaynağıydı. Bilinçli bir işçi sınıfı savaşçısıydı. Faşizme, emperyalizme, sömürüye karşı yıllardır kararlı bir mücadele içerisindeydi. O fedakar bir emekçi, köylü önderiydi. Kır yoksulunun savunucusuydu. Aklını, gücünü, emekçi halkının kurtuluşuna adamış bir bilim adamıydı. Ziraat mühendislerinin tarımsal üretim içindeki emekçi halktan yana saygın yerini almasının savaşımını veriyordu. O, sömürüsüz, sınıfsız bir toplum için faşizme, emperyalizme karşı mücadelenin Adana'daki öncü neferiydi. O, faşizme karşı omuz omuza sloganının eylem birliğine dönüşmesini Adana ilinde sağlayan bir önderdi. Olay yerinden hızla uzaklaşan saldırganlar ile ilgili bir ipucu bulunamıyor, soruşturmada hiçbir gelişme kaydedilemiyordu. 1979 yılının Mart ayında Adana Emniyet Müdürlüğü'ne Cevat Yurdakul atanınca şehirdeki güvenlik güçlerinin etkisi artmıştı. Nisan ayında şüphe üzerine yakalanan Osman Şirin'in 7 cinayetin faili olarak aranan sağ eylemci Yunus Uzun olduğu anlaşıldı. Emniyet Müdürü Cevat Yurdakul, Yunus Uzun'un çeşitli kişilerle işbirliği yaparak aralarında Akın Özdemir'in de bulunduğu 5 kişiyi öldürüp 7 kişiyi de yaraladığını belirlemişti. Ayrıca Yurdakul, Yunus Uzun'un üzerinden çıkan silahında balistik inceleme sonucu 11 kişinin öldürülmesi ve 15 kişinin de yaralanmasında kullanıldığının tespit edildiğini söylüyordu. Yunus Uzun, verdiği ifadelerde Akın Özdemir'in öldürülmesi emrini MHP Adana Merkez İlçe Başkanı Adem Eroğlu'ndan aldığını ve cinayeti Mehmet Ateş ile birlikte işlediğini söyledi. Bunun üzerine Adem Eroğlu ve Mehmet Ateş kısa sürede yakalandı. Yunus Uzun, emniyetteki bu anlatımlarını savcılık ve mahkeme önünde reddediyor, olay tarihinde Adana cezaevinde tutuklu bulunduğunu belirtiyordu. Adana cezaevi kayıtları incelendiğinde gerçekten de Yunus Uzun'un 28 Kasım 1978'de cezaevine girdiği ve 16 Ocak 1979 yılında tahliye edildiği anlaşıldı. Ancak Mine Özdemir ısrarla kocasını vuranlardan birinin Yunus Uzun olduğunu ileri sürüyordu. Mine Özdemir bu iddiasından vazgeçmeyerek mahkeme aşamasında da dile getiriyor, Yunus Uzun bu teşhise itiraz ediyor, cezaevinde olduğunu ısrar ediyordu. Yunus Uzun, emniyetteki ifadesinde cezaevinden bir gardiyanın yardımıyla çıktığını, Akın Özdemir'i vurduktan sonra da tekrar cezaevine girdiğini anlatmıştı. Ancak Uzun, bu ifadesini baskı altında alındığı gerekçesiyle reddediyordu. Mehmet Ateş ise verdiği ifadede Özdemir'i öldürme emrini Adem Eroğlu'ndan aldığını, Uzun'un da gardiyan Mehmet Vural'ın yardımı ile cezaevinden kaçtığını ve cinayeti birlikte işlediklerini doğruluyordu. Yunus Uzun, Adem Eroğlu ve Mehmet Ateş'in yargılanmasında hiçbir sonuç alınamadı. 1987 yılında Adana Sıkı Yönetim Askeri Mahkemesi sanıkları Akın Özdemir'i öldürmekten suçsuz buldu. Ancak başka cinayetler nedeniyle Yunus Uzun ve Muhsin Kaya'yı idam cezalarına çarptırdı. Adem Eroğlu ise tüm suçlardan beraat etti. Mine Özdemir, Akın örnek bir insandı. Akın, 18 Aralık 1978 günü iş yerinin önünde tekelci sermayenin uşağı faşist çetelerce kahpece öldürüldü. Akşam 18 sularıydı. Adako birlikte çalışıyordu. Her zamanki gibi çok yoğundu. Ben de iş çıkışımda yanına uğramıştım. Çocukları yuvadan alıp eve gidecektik. Araba iş yerinin önünde, Adana'nın en işlek caddelerinden birinde park edilmişti. Arabaya binmeye hazırlanırken, refüjde birisinin beklediğini gördüm. Tedirgin oldum. Aynı hizada kaldırımda da iki kişi vardı ve başımı tekrar refüje çevirdiğimde silahını çıkarmış, ateş etmeye başlamıştı. O an Akın arabaya binmiş ve ön kapıyı açmak için uzanmıştı. Yani en hareketsiz ve korunmasız bir konumdaydı. Çapraz ateş açılmıştı. Kaçışlarını görmedim. Akın bana "Yere yat!" diye bağırınca arabanın yanına çömelmiştim. Akın ön sağ koltuğa doğru yığılmıştı. Çıkarmaya çalıştım. Yardım istedim. Sanki çok uzun zaman geçmiş ve kimse yaklaşmıyordu. Tuhaftı. İlk anda 6-7 yaşlarında bir çocuk ile oldukça yaşlı bir amca geldi yardıma. Derken "İnsanlık öldü mü?" diyen iki genç geldi yanıma. Bir araç durdurup Akın'ı o arabaya almaya çalışırken silah seslerini duyan iş yerindeki arkadaşlarımız da inmişti. O iki yürekli genç kimdi? İsimlerini bile bilmiyorum. Ama hastane sürecinde de yanımdaydılar. İnsanların ürkütüldüğü, korkutulduğu o günlerde cesaretle yardıma gelmişlerdi. O zaman edemediğim teşekkürü şimdi etmek istiyorum. Hastaneye götürdüğümüzde yolda ölmüş olduğunu söylediler. O gece sabaha kadar emniyet müdürlüğünden getirilen fotoğraflara baktım. Herhangi bir sakinleştirici içmedim. Gördüğüm o yüzleri unuturum korkusuyla. O gece sanki Adana, Mersin, Çukurova, tüm Türkiye ayağa kalkmıştı. Sabah tüm dostlarımız Adana'daydı. Cenazesi isteğim doğrultusunda Mersin'e getirildi. Çünkü ölümünden bir gün önce aile ziyareti amacıyla Mersin'deydik ve Akın Mersin'de hep huzur bulduğunu söylemişti. Cenazeye 10 binler katıldı. Adana ve ilçeleri, Hatay ve ilçeleri, Mersin ve ilçeleriyle, Çukurova dışından gelenlerle coşkulu ve tepkili bir kalabalıkla uğurladı son yolculuğuna. Köykop 15 gün iş bıraktı. TMMOB tüm mimar ve mühendisleri bir günlük iş bırakma eylemine çağırdı. Yunus Uzun'u teşhis ettim. Bu arada ben devamlı emniyet müdürlüğüyle görüşüyor, tekrar tekrar fotoğraflara bakıyordum. Ama hiçbir gelişme olmadı. O günlerin Adana Emniyet Müdürü olan kişi, Adana CHP milletvekillerinin, özellikle Köykop Genel ve Adana Birlik Başkanı da olan, rahmetle sevgiyle andığım Nedim Tarhan'ın baskısıyla görevden alındı. Yerine Cevat Yurdakul atanmıştı. Cevat Yurdakul'un göreve başlamasıyla bir şeyler değişti. Eli kanlı tetikçiler yakalanmaya başladı. Beni bir gün yine teşhise, emniyet müdürlüğüne çağırdılar. Ben Yunus Uzun'u teşhis ettim. Ancak bir süre sonra Akın'ın öldürüldüğü tarihlerde Yunus Uzun'un cezaevinde olduğu resmi belgelerle ortaya çıkmıştı. Cevat Yurdakul ile ölümünden yaklaşık 3-4 gün önce yaptığımız görüşmede, "Bana bir hafta daha izin verin, tüm delilleri topladım, bağlantıları buldum," demişti. Yunus Uzun'un cezaevindeyken gardiyan elbisesi giyip akşamları dışarı çıktığını, işini bitirdikten sonra geri döndüğünü, silahı MHP ilçe başkanından aldığını ve olaydan sonra Adako Birlik binasının 50 metre ötesindeki MHP il merkezi binasına kaçtığını, Yunus Uzun'un cezaevi müdürünün odasındaki telefondan kendisini de arayıp tehdit ettiğini anlatmıştı. Yurdakul'un öldürülmesinden sonra Adana Emniyet Müdürlüğü'ndeki soruşturmayı yürüten komiserler il dışına gönderildi. Diğer iki katil dosyaya hiç eklenmedi. Bu arada askeri savcı ile yaptığım görüşmede, savcı bana cezaevi krokisini göstererek kaç kapısı, kaç görevlisi olduğunu, bir gardiyan ile anlaşan kişinin dışarıya çıkamayacağını, bu nedenlerle Yunus Uzun'un bizim davadan delil yetersizliği nedeniyle beraat edeceğini, ancak beni rahatlatacaksa iki olayın çok kesin kanıtları olduğunu, iki kez idam cezası alacağını anlatmıştı. Oysa o günlerde Abdi İpekçi'yi vuran M. Ali Ağca da cezaevinden elini kolunu sallayarak kaçmıştı. Dava dosyası görevli mahkemenin belirlenmesi için sivil mahkeme, askeri mahkeme, uyuşmazlık mahkemesi derken Ankara'daki MHP davası ile birleştirildi. Daha sonra tekrar Adana'daki MHP ve ülkücü kuruluşlar davası olarak ayrıldı. Sanıyorum 5 yıl aradan sonra duruşmalar başlamıştı. Ben mahkemede de Yunus Uzun'u teşhis ettim. Yunus Uzun mahkemede ifadem işkence altında alındı dedi. Duruşma sırasında bana göre davayı saptırmak amaçlı, planlı ve örgütlü bir şekilde pişmanlık yasasından faydalanmak isteyen itirafçılar ortaya çıktı. Öyle ki birbirlerine en ağır suçlamalarda bulunan sanıklar mahkeme giriş çıkışında, duruşmalarda birbirlerine el kol şakaları yapıyorlardı. Askeri savcının dediği gibi Yunus Uzun, Akın'ın davasından ceza almadı. Ancak iki kez idam cezasına çarptırıldı. Dava Yargıtay aşamasındayken Yunus Uzun'un gönderildiği bir cezaevinde su ısıtırken elektrik çarpmasından öldüğünü gazete haberi olarak okudum. Bu cinayetler çözülmeli. 2006 yılının sonlarında avukatıma Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nden duruşma çağrısı geldi. Dosyanın usul yönüyle hala devam ettiğini de böylece anladık. Şu an hangi aşamada olduğunu bilmiyorum. Çok da merak etmiyorum. Çünkü Akın'ı öldürenler aslında bence Yunus Uzunlar değil. Ona bu görevi verip ortaya çıkmayanlardır. Emri birileri alıp tetiği çekecekti. Bu kişinin Yunus veya Ahmet, Mehmet olması pek de önemli değildi. Mahkemeye katıldığım günlerde her biri pek çok cinayet işlemiş, birçok güzel insana kıymış yığını tek tek incelerdim. İnsan diyemediğim için yığın diyorum. Bunlar nasıl birer cani haline geldi, getirildiler diye. Hiçbirinin yüzünde en ufak bir utanma veya pişmanlık da göremedim. Bizim sıkıntımız emir verenlerin deşifre edilmemesi. Tetikçilerin cezalandırılması kimin içini rahatlatacak? Adalet yerini buldu dedirtecek ki. Biz yıllarca bu devletin içinde ayrı devlet var. Olaylar buradan yönetiliyor dedik. Ciddiye alınmadık. Şimdi derin devlet, devlet içinde devlet diyorlar. Susurluk bende umut yaratmıştı. Ama soruşturmaların savsaklanması bu umudu bitirdi. Demokrasinin oturması için bu cinayetler çözülmeli. Öğrenciyken güzel günleri çocuklarımız görecek umudunu taşırdık. Şimdi torunlarımın görüp göremeyeceğinden emin değilim. Akın'ı kaybedeli neredeyse 29 yıl oldu. 29 yıldır her 18 Aralık'ta Ziraat Mühendisleri Odası Adana Şubesi'nin öncülüğünde genel merkezin büyük katkılarıyla ve bölgedeki hemen tüm sivil toplum örgütlerinin, arkadaşlarımızın, dostlarımızın, ailemizin katılımıyla anma toplantıları yapılıyor. Bazı yıl bir gün, bazı yıllar 2-3 gün süren anma etkinliklerinde Akın'ın çalışmalarının bir yönü ele alınıyor. Tabii beni bu toplantılarda en mutlu eden şey, kır yoksullarının da toplantılara katılması ve Akın'ı fiziksel olarak hiç tanımayan genç bir neslin görev alması ve uzun uzun Akın'ı anlatabilmeleri. O zaman işte başa ölmedi. Bir Akın'ı öldürdüler ama arkadan yüzlerce Akınlar yetişti diyebiliyorum. Akın'ı kimler, niçin, niye öldürdü gibi soruların cevabı, Akın'ın yaşamının son 10-11 yılında, yazdıklarında, eylemlerinde, Akın'ın en az 25-30 yıl önce yazdıkları, gözlemleri, doğruları ve işte günümüz Türkiye'si. Yaşam devam ediyor. Ben Akın'la 1966 yılında tanıştım. Öğrenciliğimiz beraber geçti. Daha sonraki yıllarda hep ayrılığı yaşadık, şartlar gereği. Önceleri ikimiz de devlet memuruyduk. Ama bir türlü aynı ilde görev vermediler bize. Ölümünden 5 ay önce nihayet ben de Adana'ya tayin olmuş, evi ve çocuklarımızı bir araya getirebilmiştik. Akınsız geçen yıllarda tabii ki sıkıntılarımız oldu. Çocuklarımız babasız büyüdü. Bu örnek insan, bu önder insan, bu güzel, yürekli, toplumcu insan babalarıydı ve onlar babalarının yüzünü bile hatırlayamıyordu. Babalarının dileği olan işçi sınıfı önderi olmasalar da işçi sınıfına da ihanet etmediler. Deniz endüstri mühendisi oldu, lisans ve yüksek lisansını Bilkent Üniversitesi'nde, işletme doktorasını Fransa'da, INSET'te yaptı. Şu an Meksika'da bir üniversitede öğretim üyesi. Ulaş, Hacettepe Üniversitesi'nde psikoloji okudu. Endüstri psikolojisi konusunda master yaptı. Şu an İstanbul'da özel bir kuruluşta insan kaynaklarında çalışıyor. Yani yaşam devam ediyor. Çocuklarımız büyüyor. Akınlar büyüyor. Ve biz Akın Özdemir'i özlemle, sevgiyle anıyor, anısı ve onurlu yaşamı önünde saygıyla eğiliyoruz. Ağustos 2007. 13. ayrımın sonu. Sayfa 191.